Ayrım 11. Toprak karış karış yarılmış, toz bulutları ovanın yüzünü tutmuş, köyleri, tepeleri, uzun kavakları bulutunun içine almıştı. Uzun çınarların, yüksek yerlerin tepeleri, minarelerin ancak uçları gözüküyordu toz bulutunun içinden. İkindiye kadar sıcakta çıt çıkmıyordu köylerden, ovadan, kayalıklardan. Salt o da iyice kulak verip dinleyince inceden çıtırdamalar geliyordu topraktan, kayalıklardan, kurumuş, yanmış bitkilerden. İkindiye kadar kimse ağzını açıp da soluk alamıyordu. Soluk almak için her yaratık ağzını uzun süre geniş geniş açmak zorunda kalıyordu. İkindi üstlerini insanlar iple çekiyor, özlemle bekliyorlardı. İkindi üstü oluncadır ki ilk olaraktan yuvalardan havaya fırlangıçlar fırlıyor, ardından da Ağustos böcekleri korkarak tek tük cırlamaya başlıyor, güneyde Akdeniz'in üstünde ak bulutlar topraktan birkaç minare boyu kalkıyor, garbi yeri de tam bu sıralar usuldan fisilemeye başlıyor, incecik toz direkleri yollarda bir parlayıp hemen sönüyor, sonra cırlavuk böcekleri seslerini yükseltiyor, kırlangıçlar kurşun gibi göğün ak saydam düzeyini kara çizgiler çizerek dolduruyorlar, kayalıklardan kartallar havalanıyor, göğüslerini inceden esen yele verip kanatlarını gerip süzülüyorlar, sonra bulutlar yükseliyor, daha aklaşarak, şişerek, büyüyerek, üst üste binerek, gök ova aklıktan maviye dönüşüyor, garbi yeri de hızlanıyor, serinliyor, toz direkleri çoğalıp uzuyor, büyüyor, yollarda hemen parlayıp sönmüyor. Güneyden ipiltiye kesmiş bir ormancasına, kuzeye mavi dalga dalga üst üste uzanmış toroslara yürüyor. Cırlavuk böcekleri hep bir ağızdan kulakları sağır edercesine ötüyor. Gölgeler koyuluğu azalarak gün doğuya doğru uzuyor. İşte bu sıralarda köydeki sıtmalıların çoğunun nöbeti geliyor. Titreyerek dişleri birbirine vurarak kendilerini dışarı atıp avlunun gübreli tozları arasında beleniyor inliyorlardı. Bütün yaratık ağaçlar bile sıtmadan sapsarı kesilmişler. Bir ölüm dirim savaşında titreşiyordular. Tam bu sıralar İsmail Ağa Salman'ı elinden tutuyor, onunla birlikte kale boynundaki büyük bir ev iriliğindeki kayanın ardına gidiyor. Burası bu kayanın gölgesi, dünya çatır çatır yanarken sepserin oluyor, yel tozlardan temizlenmiş, azıcık da ıslak, gövünmüş, toprak, kekik, kurumuş mavi sarı kenger çiçeklerinin acı kokularıyla yükle esiyordu. İsmail Ağa birlikte getirdiği anasının postunu gölgeye seriyor, ikindi namazına duruyor. Salman da gözlerini ona dikmiş, onun hiçbir devinimini kaçırmadan seyrediyordu. Gözlerini bile kırpmadan bu yiğit görkemli babasının her davranışını yüreğinin derinine işleyerek, İsmail Ağa da Salman'ın bütün sevgisini, hayranlığını topladığı gözlerinden kendisine karşı bu çocukta olan duyguları seziyor, biliyor. Bundan dolayı da sonsuz bir kıvanç, mutluluk cennetine, esrikliğine kendini kapıp koyveriyor. Namazında duasını toplarken o cehennem yollarda aldığı 6 kişinin yerine bu Salman çocuğu verdiği için Allah'ına şükrediyordu. Köyde sıtmaya yakalanmayan tek çocuğun Salman olmasının bir sebebi olmalıydı. İsmail Ağa ile Zero çocuğa yememiş yedirmiş, içmemiş içirmişler, iyi bakmışlardı. Köyde Mehmet Efendi'nin 2 oğlu dışında yalnız Salman'ın ayakkabıları vardı. Yalnız o pantolon, ipekli gömlek, çizgili mavi ceket giyiyordu. İsmail Ağa şehre her gidişinde Salman'a bir şeyler alıyor, hiç eli boş dönmüyordu. Köyün en taze tereyağı, en güzel oğul balı, en yağlı eti onun içindi. Salman bazı gece yarıları uyanıp yatağından kalkıp geliyor, bir çocuğun en sıcak sevgisi dostluğuyla onun boynuna sarılıyor, burnunu saçları arasına sokup öyle uyuyordu. Bir kocaman görkemli adamla bir çakır gözlü çocuk arasında sıcacık bir sevgi selidir akıp duruyor, gidip geliyordu. Kayanın arkasında İsmail Ağa'yı da sıtma tutuyor, o koskocaman adam da yerlerde güneşin altında kayalıkların dikenlerinin arasına yatmış debeleniyor, dişleri kırılacakmışçasına biri birine vuruyor, inliyor, bazı da dayanamıyor, kendini yerden yere vuruyordu. Bütün bedeni çözülmüş, yok olmuş, çocuk da onunla birlikte tıpkı onun gibi hastalanıyor, belli etmeden inliyor, zangır zangır titriyor, kendisini yere atmıyor ya, kayanın kovuğuna büzüşmüş, babasının çektiği bütün acılara katılıyor, gözleri pörtlemiş, acıma dolmuş, tükenmiş, kayanın kovuğunda bir top olmuş, Orada bir süre kalıyor, eti havanda dövülmüşçesine tekmil bedene acıyordu. Kendinde biraz güç bulduğunda da yerinden kalkıyor, İsmail Ağa'nın koskocaman ellerine sarılıp bir ağaç kökü gibi sert eli bağrına basıyordu. Hiçbir dili konuşamayan Salman birdenbire açılmış, Türkçeyi birkaç ayda söküvermiş, düzgün buranın çocuklarının konuşmalarından hiç ayırt edilmeyen bir Türkçe ile konuşuyor. Köyde Zero'ya, Pero'ya, Hazal'a, Hasan'a, ötekilere çevirmenlik yapıyordu. Baba oğlunun bu yeteneğiyle övünüyor, hangi toplantıya, düğüne, derneğe gitse oğlunun yanından ayırmıyordu. Baba oğul hiç birbirlerinden ayrılmıyor, bir mutluluk denizinde yüzüyor, birisi üzülse anında öteki de üzülüyor, birisi hastalansa öteki de hastalanıyordu. Birlikte türkü söylüyor, birlikte oynuyorlardı. Salman hiçbir dili konuşamıyordu ya, yeni öğrendiği Türkçeden başka, apayrı, İsmail Ağa'nın hiç duymadığı bir dilden, hiç duymadığı, duyan insanı sarsan, acıdan, sevinçten yerinde durdurmayan türküler söylüyordu çocuk sesiyle. Ta yüreğinin başından kopan. Türkülerinde arada sırada da bir İsmail Ağa, Bey İsmail sözü geçiyordu. İsmail Ağa bu sözlerin kendi üstüne olduğunu anlıyordu. Çünkü türkülerin kendi adının geçtiği yerleri mutluluğun, sevincin, sevginin fışkırdığı, insanı ta iliklerine kadar sarsan yerlerdi. Onun türküleri İsmail Ağa'yı da sarıyor, İsmail Ağa da uzun Kürtçe türkülere başlıyor, kalın yanık sesiyle kayaları yankılandırarak eski türküler söylüyordu. Ve Salman o türkü söylerken geliyor, dizinin dibine oturup hayran, kıpırdamadan, gözlerini kırpmadan onun yüzüne dalıp kalıyordu. Bazı o da coşuyor, esrikliyor, kendinden geçiyor, kendinin de bilmediği bir dilde tıpkı Salman gibi türküler söylüyordu. Ve her akşam gün batarken baba oğul el ele tutuşmuş eve dönüyorlar. Zero onları Salman'ı kucaklayarak kocasının serçe parmağını tutup şöyle hiç kimseye belli etmeden utançtan pes pembe sıkarak karşılıyordu. İşte bu sıralar doğudan, güneydoğudan, Mezopotamya düzlüğünden gelenler doldurmuşlardı Çukurova'yı. Koyaklar, bataklık, kamışlık kıyıları, ağaç altları, kaya dipleri yırtık, soluk çadırlarla oba oba çoğalmıştı. Bir salgın, bir kırgın, ağılı sıtma her gün yüzlerce kişiyi alıp götürüyor, öteki sıtmalılar onları gömemiyorlardı bile. Tarlalara, karaçalılıklara atılmış kokmuş ölüleri köpekler, kartallar, akbabalar, çakallar parçalıyorlardı. Sıtmadan ölmeyenleri de açlık alıp götürüyordu. Bol bereketli Çukurova'da bu savaş kaçkınları karınlarını doyuracak bir lokma ekmek bulamıyorlar, kırılıyorlardı. Ya da bir lokma ekmek, bir avuç arpa, buğday, bir tas ayran için yerlilerle gırtlak gırtlağa dövüşüyorlardı. İsmail Ağa kolları sıvadı. Yanına Mehmet Efendi'yi de alarak yöredeki Türkmen beylerine gitti teker teker, göçmenlerin perişan hallerini anlattı onlara. Onlar her şeyi biliyorlardı ya, İsmail Ağa'nın yürekten gelen sıcak candan konuşması, o bir Doğu Anadolu ağzıyla tatlı içe işleyen bir biçimde konuşuyordu Türkçeyi, onları etkisi altına alıyordu. Türkmen beyleri az bir süre içinde köy köy dolaşarak göçmenlere yiyecek topladılar. Köylerde onlara başlarını sokacak bir ev buldular. Birçok göçmen sıtmadan değil de açlıktan, açlık yüzünden gelen ölümden kurtuldu. Bu arada da kemerin parası suyunu çekti. Zero'nun, Hasan'ın, Ömer'in karşı koymalarını aldırmayan İsmail Ağa elindeki bütün parasını göçmenlere dağıttı. Şimdi artık bütün o bölgede İsmail Ağa'yı, koca İsmail Ağa diye herkes tanıyordu. İyilik sever, güzel, candan konuşan, sevgi dolu sesiyle herkes onu dinlemek, görmek istiyordu. Salman'ın hikayesini, Ermeni evleri ve çiftliği işini, kuş meselesini bunlara bire bin katarak herkes birbirlerine anlatıyor, efsane gittikçe büyüyordu. İsmail Ağa nereye gitmişse Salman'ı yanından ayırmamış, bu güzel sevgi yansıması da gene hiç kimsenin gözünden kaçmamıştı. Uzun bir süre parasızlık çektiler. Bütün kış evde kuru ekmeğe yattılar. Komşular bunların durumlarını sezdiler ama en küçük bir yardımı bile onlara kabul ettiremediler. Yalnız bir gece canına tak diyen Mehmet Efendi, biraz bulgur, biraz un, nohut, fasulye, mercimek ve bir hızman tereyağı koyduğu bir arabayla geldi. Kapılarında durup eve seslendi. Kimseye hiçbir şey söylemeden yiyecekleri çabucak içeriye taşıttı. Gene hiçbir söze varmadan da arabasına bindi, geldiği gibi geri gitti. Kovayla su taşımakla değirmen dönmüyordu. Mehmet Efendi'nin getirdikleri bu kadar kişiye ne kadar yeterdi ki? Hiçbir yerden de bir umut ışığı yoktu. İsmail Ağa düşünüyor, taşınıyor, bu kuytu yerdeki köyde geçinmenin hiçbir yolunu bulamıyordu. Arada bir de elindekini avucundakini göçmenlere dağıttığına pişman olmuyor değildi. Pişmanlığının arkasından da hemencecik, millet acından kırılırken ben cebimde altınlarla dolaşamazdım diyor, dinginliyordu. Göçmenlere varını yoğunu verdiğini düşününce kendi kendine öfkeleniyor, kızıyor, sonra içi dingin bir mutlulukla pırıl pırıl oluyor, yüreğini bir sevinç alıyor, rahatlıyordu. Çukurova'nın ayazı, o kasıp kavuran deli poyrazı da dolu dizgin yukarıdan, torosların ardından, insan bedenini havanda dövülmüş gibi ederek, bir sıtma nöbetinin titreme sonrası bitkinliğine dönüştürerek esip geliyordu. Köyün başındaki mor kayalıklı dağdan, kale boynundan kopup gelen iki insan başı büyüklüğündeki döngele dikenleri de havada uçuşuyor, ıssız köyün alanlarını, ev aralarını dolduruyordu. Bir sürü döngeleyi de ustura gibi esen poyraz alıp ırmağın üstüne konduruyor, ırmak diken akıyordu zaman zaman. Dikenler suyun yüzüne konarak ta aşağılara akıyorlardı kuşlar gibi. Her gece köyün içine dağlara, tarlalara kırağı yağıyor, toprak çıtır çıtır ediyordu gün kuşluğa kadar. Bu keskin soğuklarda yakacak odunları bile yoktu. Köylüler de hemen hiç dışarı çıkmıyorlardı poyrazlık günlerde. Mehmet Efendi'ye gitse durumu bir sezdirse ona ne isterse verirdi. Köy yoksul bir köydü. Evlerinin bir kısmında kendileri, bir kısmında da hayvanları kalıyordu. Tıpkı doğudaki gibi. İsmail doğudakileri anlıyordu ama buradakilere bir türlü aklı ermiyordu. Doğudakiler ısınmak için 9 aylık kışta hayvanlarıyla bir arada yatmak zorunluluğundaydılar. Burada çok çok bir deli poyraz 10 gün sürüyordu, kimi zaman da 3 günden fazla esmiyor, bir kışta da böyle soğuk fırtınalı günler ancak 4-5 kere oluyordu. Bundan başka kış güneşli, ılık, yağmurlu geçiyordu. Niçin bunlar da hayvanlarıyla bir arada kalıyorlardı? Bir sabah kardeşini çağırdı İsmail Ağa. Hasan dedi, bir çare bulmalıyız. Evdeki son un da tükeniyor. Hiç yağ kalmadı. Bu kışı nasıl geçireceğiz? Ben Mehmet Efendi'ye gidip isteyeyim dedi Hasan. Olmaz dedi İsmail Ağa. Mehmet Efendi bizim babamız mı? Sonra nasıl vereceğimiz aldığımızı?
Yazın çalışırız dedi Hasan.
Olmaz.
Ben çoban durayım köye.
Köyün çobanı var.
Öyleyse sen söyle ne yapalım dedi Hasan.
Ben bir şey düşündüm dedi İsmail Ağa. Çok düşündüm. Başka hiçbir çaremiz yok. İster istemez.
Nedir o diye sordu Hasan.
Memik Ağa'ya gideceğiz, onda çalışacağız. Kök sökeceğiz dedi İsmail Ağa.
Biz hiç kök sökmedik ki nasıl yapacağız bu işi diye sordu Hasan.
Öğreneceğiz dedi İsmail Ağa. Herkes anasından kökçü doğmaz ki.
Köylü ne der diye yakındı Hasan. Bu iş bize yakışır mı?
Yakışır diye güldü İsmail Ağa. Hem de ne yakışır. İşin kötüsü olmaz Hasan. Nerede alnının terlerse orada güzellik var.
Doğru Memik Ağa'ya gittiler. Ağanın konağı dağın dibindeki suyu damla damla süzülerek inen bir kayanın altındaki havuzda biriken çeşmenin az aşağısındaydı. Avlunun kapısında onları kahverengi, dağlı işi bir el dokuması şalvar giyip üstüne de nakışlı dizleme çorap çekmiş, ham gön çarıklı bir yanaşma karşıladı.
''Oo İsmail Ağa hoş geldiniz'' dedi sevinçle.
Sonra bir an bir ikircik geçirdi.
Ağayı mı görmek istiyorsunuz? Hemen haber veriyorum diye de konağın dışarıdaki merdivenlerine atıldı.
O içeri girer girmez de avluya bakan pencerenin tahta pervazı açıldı.
Söyle Kürdoğlu diye tepeden sert, azıcık da alaylı konuştu Memik Ağa. Söyle Kürdoğlu ne istiyorsun?
Ben İsmail'im dedi sesi titreyerek İsmail Ağa.
Biliyorum biliyorum. Söyle Kürdoğlu ne istiyorsun?
Bir iş istemeye gelmiştik dedi toparlanarak İsmail Ağa.
Ne işi?
Yüzü uzundu, dudakları usturayla kesilmiş gibi incecikti. Çıkık elmacık kemikleri, sivri burnu, çekik gözleriyle bir çakala benziyordu.
Kurnaz gözlerini kısmış, kinli bakıyordu. İşin varsa dedi yumuşacık, alçak gönüllü İsmail. Sesi düzgün, sıcak, insancıl. İşin varsa kardeşimle birlikte kök sökeceğiz.
Sen hiç kök söktün mü diye sesindeki alayı daha da belirginleştirerek sordu Bemik Ağa.
Sökeriz dedi İsmail Ağa.
Sökeriz dedi Hasan duyulur duyulmaz bir sesle.
Türkçeyi daha yeni sökmeye başlamıştı. Sökeriz sözcüğünü bir hoş söyledi.
Kök sökme işi dünyanın en zor işidir biliyor musun?
Biliyorum dedi İsmail Ağa gülümseyerek.
Gündelik kaç kuruş biliyor musun?
Biliyorum.
Sen bilirsin öyleyse Kürdoğlu dedi Memik Ağa. Yarın sabah namazından önce şu ara gelin. Bütün kökçüler orada olurlar. Kazma küreyi de kökçü başı sana verecek olur mu?
Olur dedi İsmail Ağa. Konaktaki pencerenin tahta pervazı gürültüyle yüzlerine kapandı. Böylesi çok iyi oldu. İsmail Ağa sevindi buna. Oysaki Memik Ağa'ya iş istemeye gitmekten ödü kopuyordu. O umuyordu ki onu avlusuna girerken pencereden gören Memik Ağa hep pencerede bekler, karşıdaki kaleye durmadan bakardı. Hemen konaktan koşarak inip onu karşılayacak, koluna girip merdivenden yukarıya çıkaracak, kahveler söyleyecek, ikramlarda bulunacak. Ondan sonra da ağadan iş, üstelik de kökçülük istemek çok zor olacaktı. Kafasında gecelerce kurmuştu Memik Ağa'ya iş istemeye gidişine. Sofrada yemekler, ikramlar, saygılar, sonra şerbetler, kahveler, sohbetler, en sonunda ağzını açamadan kalkan İsmail Ağa'ya soracaktı Memik Ağa.
Bir isteği mi var İsmail Bey'imizin bizden?
İsmail Ağa ezilip büzülecek zorlukla var diyecekti.
Buyur her isteğin başımız üstüne İsmail Bey'imiz.
Bir iş ağa.
Ne işi?
Ben bizim Hasan'la sizin tarlalardan kök sökmek istiyoruz.
Memik Ağa telaşlanacak, uzun çakal yüzü daha da uzayacak, kendi yöresinde estağfurullah, estağfurullah diye dönecekti.
Hani bu Hasan'la dedik ki boş durmaktansa?
Estağfurullah.
Gidelim de Memik Ağa'mızın tarlalarından kök sökelim.
Estağfurullah, estağfurullah.
Dönmesini sürdürecek, çakal çekik gözleri kurnaz kıvılcımlanarak parlayacak, elini hemen koynuna sokup kocaman ipek kesesini çıkaracak, içinden altın liralar, gümüş mecidiyeler alıp uzatacak.
Buyur, buyur İsmail Bey, ne kadar gereksin men varsa o kadar al. Malın da canım da senin diyecekti.
Şimdi daha güzel olmuştu. Bir de tepeden bakmış, Kürdoğlu diye küçümsemiş, onunla alay etmişti. Biraz üzülerek, daha çok da sevinerek eve gitti. Daha önce komşudan aldığı ham öküz derisi parçasından kendine, bir daha sana çarıklar dikmeye koyuldu. Hasan karşısına geçmiş, gözlerini onun yüzüne dikmiş, bakıp duruyordu. Bu durumun farkına vardığında İsmail Ağa çarığın bir çiftini bitirmişti.
Ne o Hasan, ne durmuşsun öyle bakıyorsun?
Hasan ağlamaklıydı, eli ayağı titriyordu. Çömeldiği yerden yere diz çöküp onun ellerine sarıldı.
Ağam dedi. İsmail Ağa gel yapma bu işi bize. Kök sökücü olma. Baksana o beş paralık adam nasıl davrandı. Anlamadın mı Kürdoğlu derken seni nasıl küçümsemek istiyordu?
İyi ya.
Gel etme öldür beni de bunu bize yapma. Ben tek başıma giderim. Bu işi bizim başımıza getirme. Bu ev Abdale Zeyniki'nin diz çöküp oturduğu, üstüne destanlar çıkardığı bir evdir. Gel bizi şu Çukurova'da ele aleme rezil etme.
Rezillik bunun neresinde diye soruyordu İsmail Ağa. Benim Çukurova'da kök söktüğümü, bir ağanın bana uşak muamelesi yaptığını duyarsa, Abdale Zeyniki bir türkü de bunun üstüne çıkarır. Gülüyordu sevinçten taşa taşa.
Hasan yalvarıp yakarıyordu. Etme, eyleme.
Kök sökeceğim, hem de yıllarca, 10 yıl, 15 yıl durup dinlenmeden kök sökenler insan değil mi?
Onlar insan ama, onlar fıkara.
Biz de fıkarayız Hasan, biz de dedi öfkelenerek İsmail Ağa.
Ben tek başıma kök söker, ben evi geçindiririm ağam.
Daha gün ışımadan sabah namazından çok önce Memik Ağa'nın ahırına geldiler. Hasan'ın ağzını bıçaklar açmıyordu. Sanki bu gece evdekilerin hepsi ölmüşler, Hasan da az önce onların ölüleriyle karşılaşmıştı. İsmail Ağa ona, onun bu durumuna acıyordu. Biliyordu ki Hasan'a deselerdi ki, şimdi canını verirsen ağan İsmail kök sökmeye gitmeyecek, hiç düşünmeden verirdi. Hasan ağasını bir ermiş, büyük bir bey, erişilmez, ulaşılmaz, insanüstü bir varlık görüyordu.
Bu insanüstü insan da bayağı insanlarla ayağını ham gönden çarak geçirerek gidip kök sökemezdi. Artık ona karşı da çıkamazdı. Çocukluğundan beri biliyordu ki şu İsmail dediğim dedik bir kişidir. Ortalıkta daha kimseler yoktu. Ahırın önündeki üstünde bir koçbaşı kabartması olan mermer taşa ilişip oturdular yan yana. Az sonra ahırdan sesler gelmeye, dışarı çıkan uykulu don gömlek insanlar kamış evin arkasına geçip işemeye başladılar. Dışarıdan da uykulu birkaç kişi gelip içeriye girdiler. Bunlar orada kapıda oturmuşlar bekliyorlardı. Konaktan iki kadın büyük bir bakır kazanın bir kulpundan birisi, öteki kulpundan öbürü tutmuş geliyorlardı. Kazan usul usul tütüyor, sabahın duru havasına, alacakaranlığına bir sarımsak, yağda kızarmış kırmızı biber, bir tarhana çorbası kokusu yayıyordu. Onlar ahıra girince bu sefer kucağında tepeleme yufka ekmek dürümleriyle bir yanaşma geldi. O ahıra girerken içeriden uzun bıyıklı, yüzü bir zenci kadar kara ırgat başı çıktı dışarı. Orada taşın üstünde oturanlara şöyle bir baktı. Esmer kırışık içindeki yüzü uzayıp gözleri ışıladı gülerek. "Ulan Kürt olanları," dedi aşağılayıcı. "Dün ağa söyledi siz de bizimle, yani benimle kök sökmeye geliyormuşsunuz öyle mi?" Hasan başını kaldırdı. Sert bir şey söyleyecekti bu kara yüzlü adama. İsmail ağa onun elini tutup çekti. Hasan'ı konuşmaktan vazgeçirdi. "Geliyoruz," dedi İsmail ağa kendine güvenmiş yukarıdan bir tavırla. "Öyleyse gelin de içeride karnınızı doyurun." "Baş üstüne," dedi İsmail ağa alçak gönüllü. Adam içeriye girerken zor iştir dedi. "Kök sökmek herkesin yiyeceği bok değil. Bana gelince ben de babam olsa kimsenin gözünün yaşına bakmam ve de götü kızıllık istemem." Sesi komut verir gibiydi ve olduğu gibi her davranışıyla Memik ağaya öykünüyordu. "Buyurun," dedi. Sonra bu buyurun sözcüğünü bu yabanın Kürtlerine ağzından kaçırdığına pişman oldu. "Çökün oturun sofranın başına," diye yineledi. "Yiyin yiyebildiğiniz kadar. Böylesine bol ekmek bu günlerde, bu kıtlıkta, kıyamette kimde var ki? Doyuncaya kadar yiyin ama kök sökerken de hakkını verin." Sofrayı onların önlerine yukarıdan aşağı bir çift kararmış eğri büğrü tahta kaşık attı. "Çabuk olun, sofrada fazla beklemek olmaz. Gün ışımadan Karaçalılık'ta olmalı, işe başlamalıyız." Koca her yanını salkım saçak iz tutmuş kazandan sofradaki üç tane derin büyük çanağı ırgat başı Arap ve iki kadın kepçelerle çorba dolduruyor, tahta kaşıklarda birbirine çarpa çarpa durmadan işliyordu.